Merhaba, Nereden Başlasam'ın bu bölümünde ben Mir Güncebas, Can Kozanoğlu ile birlikte Japon edebiyatı ya da Japonca edebiyat konuşacağız. Konuşacağımız kişi de Devrim Çetin Güven. Devrim Çetin Güven hem bir Japon edebiyatı araştırmacısı hem de Japonca'dan Türkçe'ye hem akademik hem de edebi eserler çeviren bir isim. Neleri çevirmiş derseniz belki hafızanızı zorladığınız zaman okuduğunuz kitaplardan bazıları onun çevirisi olabilir. Mesela Yengeç Konserveleme Gemisi.
Gemisi.
Nagasaki, Ağabeyine Çiçek Taşıyan Kız, Derinliğin Keşfi, Kutu Adam gibi edebi eserler, romanlar. Aynı zamanda çeşitli Japonca araştırmaları da, edebiyat araştırmalarını da Türkçe'ye çeviren bir isim. Aynı zamanda 9 Eylül Üniversitesi'nde karşılaştırmalar edebiyat bölümünde dersler veriyor. Orada öğretim üyesi. Çok teşekkürler Devrim Bey. Devrim'i kullanıyorsunuz diye tahmin ediyorum.
Evet, ben teşekkür ederim. Sağ olun.
Evet, yani hem yüksek lisansını hem doktorasını doğrudan Japonya'da Japon edebiyatı üzerine yapmış birisini bulmuşken soracak sorumuz çok. Onun için hızlıca girelim. Hatta bir şeyi de hızlıca geçelim Devrim Bey. Çünkü işte herhalde ağırlıklı olarak modern Japon edebiyatını belli bir noktasından sonrasını konuşacağız. Ama onun öncesi hani o Meiji diye yaygın olarak bilinen modernleşme devrinden öncesindeki eski Japon edebiyatı, Nara dönemi, Heian dönemi filan, birkaç cümlede nasıl anlatırız zannedersem, çünkü dünyadaki pek çok ülkenin edebiyat öyküsüyle aynı. Yani mitoloji, folklor, tarihsel metinler, sonra soylular ve din adamlarına geçiyor. Biraz oyun yazarlığı, drama derken modern edebiyata geliniyor.
Tamam, değil sen mi? Anlatmış oldun.
Evet.
Değil mi? Evet, şimdi modern edebiyata geçelim.
Şimdi uzmanından dinleyeceğiz bir de. Sallayanından uzmanına geçtik.
Şimdi tabii Japon edebiyatı aslında hem dediğiniz gibi ortaklıklar gösteren Batı edebiyatıyla ya da bizim edebiyatımız gibi edebiyatlar ortaklıklar gösteriyor ama aynı zamanda çok kendine özgü. Belki dünyada sevilmesi de bundan kaynaklanıyor. Şeye baktığımız zaman, çıkış noktasına baktığımız zaman çok eski bir edebiyat. Yani yazılı edebiyat anlamında 700'lü yıllarda başlıyor. Manyoshu diye bir şiir antolojisi var. Ve oradan günümüze kadar, 2020'ye kadar, yani neredeyse 1300 yıldan fazladır süreklilik gösteriyor. Yani mesela Gılgamış Destanı için de çok şey diyebiliriz, kadim bir edebiyat eseri diyebiliriz ama devamlılık anlamında, süreklilik anlamında bir eşi benzeri olmayan bir şey, edebiyat. Ve mesela kimi araştırmacılara göre bu Genji hikayeleri diye bilinen Genji Monogatari, işte Orta Çağ Japon Edebiyatı'nın eseri, ilk dünya edebiyatının ilk romanı olarak görülüyor. Yani tam olarak ona katılır mıyız, katılmaz mıyız o tartışılır ama bu şey anlamında, süreklilik, eskilik anlamında ve çok çeşitlilik, çok zenginlik anlamında oldukça kendine özgü bir edebiyat, eşi benzeri olmayan bir edebiyat bu anlamda. Ve bu kadar köklü bir edebiyatı saklayabilmeleri büyük bir başarı. Bu da sanırım Japonya'nın biraz ücra bir ülke olması, yani dünyanın çok bir ücra köşesindeki bir ülke olması, savaşlardan, uluslararası savaşlardan çok uzak olması gibi etmenlerden kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Çünkü yani Japon-Rus Savaşı 1904-5, işte Japon-Çin Savaşı 1894-95, onlardan önce çok ciddi bir savaş yok yani uluslararası anlamda. Gayet barış içinde yaşayan bir ülke, her ne kadar bir samuray filmlerinden falan çok böyle şey...
Sürekli kılıç savuran.
Değil mi? İşte bir şiddet dolu bir ülke gibi görsek de bu sadece toplumun %3'ünü falan ya da %4'ünü şey yapan, ilgilendiren bir durum. Onun dışındaki insanlar kendi hallerinde yaşıyorlar. Dolayısıyla edebiyata çok müsait bir ülke, bir ortam olduğunu söyleyebiliriz.
Şimdi sağlıksız bir genelleme yapacağım muhtemelen ama hatta sizin de bu genellemeye katkıda bulunmanızı bekleyeceğim haddim olmadan. Şimdi ben geçmişte okuduğum, bugüne kadar okuduğum Japon edebiyat ürünlerine baktığım zaman bütün bunların hepsinin kim yazıyor olursa olsun böyle bir ortak bir yönü olduğunu görüyorum. Böyle ama şeye metne sinen daha belirsiz müpem şeylerden bahsedeceğim. Böyle bir belirsizlik, kuşkuculuk, bir pus havası, bütün düşündüğüm, aklıma gelen bütün Japonca eserlerde böyle hatırladığım ortak bileşenler. Bunu yani doğrulayabilir misiniz ve eğer öyleyse bu neden kaynaklanıyor? Buna dair bir fikriniz var mı?
Kesinlikle çok haklısınız. Bu büyük ölçüde dilden kaynaklanıyor olabilir. Çünkü Japonca biraz Çince gibi yoruma açık, çok İngilizce söylersek implicit bir dil. Yani imalarla anlaşılan, yani kontekstin çok belli olmadığı bir dil. Bağlamın çok belli olmadığı bir dil. Dolayısıyla son derece yoruma açık. Böyle dil ötesi bir iletişim de olduğunu ben Japonya'da yaşadığım yıllarda gördüm. İlginç bir şeydir. Dolayısıyla o edebiyata da yansıyor sanırım. O dildeki belirsizlik, dildeki muğlaklık. Hatta siz çok haklısınız. Hatta bu 1994 Nobel ödüllü Kenzaburo Oe'nin bir Nobel konuşması var. Onun başlığı şey, Muğlak Japonya ve Ben. Yani... Aymai no Nihon no Watashi diye şeye gönderme yapıyordu. 1968'deki Yasunari Kawabata'nın konuşmasına gönderme yapıyor. O da Güzel Japonya ve Ben şeklinde. Dolayısıyla onun bir parodisini yapıyor. Dolayısıyla o dilden çok bahsediyor orada. Japonca'nın muğlaklığından bahsediyor. Okumuşsunuzdur belki. Dolayısıyla dille doğrudan bağlantılı olduğunu düşünüyorum.
Dille bağlantılıysa okumamıştım doğru ama doğru bir yere atış yaptığım için çok mutlu oldum. Dille bağlantılı bir şeyse o zaman toplumla da bağlantılı bir şey ve geçmişle tabii de bağlantılı bir şey olsa gerek. Hı-hı. İnsanları böyle yazmaya iten nasıl bir toplumsal ortam? Nasıl toplumsal ilişkiler?
Yani o döneme göre değişiyor tabii. Yani hangi döneme odaklanalım? Mesela 20. yüzyıl başında farklı bir ortam var. Mesela Natsume Soseki'nin dönemine baktığımız zaman çok işte batılılaşan bir Japonya var, modernleşen bir Japonya var ve buna eleştirel yaklaşan bir aydın var. Bununla tam şey yapamayan, özdeşlik kuramayan bir aydın var. Ya da mesela savaş sonrası döneme bakarsak, 1945 sonrası döneme bakarsak, orada da savaşın travmalarını yaşamış bir yazar şeyi var. Ama hep bunlara çok sizin de dediğiniz gibi böyle müphem, muğlak, ikircikli, o fenomenin farklı yönlerini yakalamaya çalışan bir yazar şeyine görüyoruz. Kendisini sansürlemeyen bir yazar tiplemesi var. Yani mesela Türkçe'ye sanırım çevrilmiş fakat çok şey yapmamış sanırım, baskısı tükenmiş olan bir eser var. Shohei Owaka'nın Ovalarda Yanan Ateşler diye bir eseri var. Orada mesela Japonya'nın 2. Dünya Savaşı sırasında Filipinler'de geçiyor. Ve orada insan eti yenmesi şeyi anlatılıyor ve son derece sansürsüz bir şekilde anlatılıyor. Yanlış hatırlamıyorsam 1950'lerin başında yayınlanmış olması lazım. O kadar sansürsüz anlatılıyor ki o dönemde Japonya Amerikan işgali altında sansüre uğruyor yani. Dolayısıyla o şey de var, yani Dazai Osamu'da falan da var biliyorsunuz. Yani kendi duygularını çok doğrudan anlatması, çok sansürlemeden. O dediğimiz psikolojideki ego, işte süper ego, egodaki süper ego sanki çok devreye girmiyor bazı noktalarda. Belki de biz bundan çok yapıyoruz, beğeniyoruz. Tabii beğenenler için söylüyorum Japon edebiyatını. Evet, bilmiyorum cevap verebildim mi?
Çok iyi oldu hem de.
Yani aslında şimdi sen müphemlik dedin Mürgün. Devrim Bey siz de o batılılaşma, onun eleştirisi falan dediniz. Ben de hasbelkader birden fazla kez Japonya'ya gitmiş birisi olarak böyle Japon kültürünün şu modern halinde bir müphemlik taşıdığını görüyorum. Yani nasıl ifade etsem bilemedim ama bir şeyi yapanın ne olduğunu çözmekte zorlanıyorsunuz. Aslında baktığınız zaman binalar, insanların en azından dış görünüşü, aldığınız ürünler, genel olarak karşınıza çıkan görüntü aslında bizim metropollerimizde, megapollerimizde, Batı'nın pek çok şehrinde karşınızda çıkandan farklı değil. Fakat her şeyde anlatılmaz bir Japonluk var. Yani edebiyatta öyle mi? Hele yani çok hızlıca geldik bugüne ama mesela Murakami'nin edebiyatı da böyle bir şey mi?
Yani aslında şöyle bir şey var. Ben de Japonya'da 13 yıl kaldım. Yani oldukça uzun bir süre. Ve şeyi gözlemliyordum, yani dışarıdan gelen, yani Türk olsun ya da başka bir yabancı ülkeden olsun, arkadaşlarımla konuştuğum zaman onların Japonya'yı benden daha iyi tanıdıklarını anlıyordum. O kadar şey bir kültür ki, heterojen bir kültür ve kendisine çok sınırlar koymayan, kendisini tanımlamayan bir kültür ki dışarıdan gelenler işte şu varmış, bu varmış, kapsül oteller varmış. İşte zehirli bir balık varmış, onu yiyorlar. Tamam, onları biliyoruz ama yani içinde yaşadığın zaman o mükemmellik daha da net ortaya çıkıyor. Bu sanırım işte dediğim gibi dil ve kültürle alakalı bir şey. Yani mesela şey, Shuichi Kato'nun şeyi var, Türkçe'ye de çevrildi. Japon Edebiyatı Tarihine Giriş diye bir eseri var. Çok şey bir eser. Japon edebiyatını başından sıfırdan günümüze kadar anlatan bir eser. Orada şey diyor, Japon edebiyatı hiçbir şey atmamıştır diyor. Hep yeni şeyler eklemiştir ama eskileri atmamıştır. Bu Batı'da böyle değildir. Çin'de bile böyle değildir diyor. Dolayısıyla bunun da şeyden, dilden kaynaklandığını söylüyor. Çünkü Japonca'ya baktığınız zaman siz de görmüşsünüzdür Japonya gittiğinizde. Çin harfleri, Çin karakterleri, ideogramları hala korunuyor. Hatta Çin Halk Cumhuriyeti'ne göre daha orijinal bir şekilde korunuyor. Hiçbir değişime uğramamış bir şekilde. Bu tırnak içinde nesnel bir muhafazakarlık diyelim. Konserve etme kültürü, muhafaza etme, saklama kültürü belki o müpemliğin şeyinde kaynağında olan bir şey olarak değerlendirebiliriz.
Şimdi biz aslında çok daha roman öykü ağırlıklı ister istemez gideceğiz ama roman öykü dışında hani işte haikular var filan, Japon şiiri. Mesela onlar batıya romanları, öyküleri kadar geçmemiş galiba Japonların diyebilir miyiz? Şimdi aslında gerçi haikunun da merakları epey var. Haiku dediğimizde bizim rubayinin karşılığı mı olur aşağı yukarı? Bilemedim.
Yani haiku aslında şöyle, haiku da müpemliğe bir örnek olarak verilebilir aslında. Çünkü şiirlerde genelde şair bir öznel bir konum takınır. Fakat haiku da genelde doğayla şair arasında bir yerlerde oluşan bir edebiyat söz konusu. Yani ne orada şair çok fazla kendini ön plana çıkıyor ne de bahsettiği nesne çok fazla ön plana çıkıyor. O yüzden o da bu mükemmellik meselesiyle bağlantılandırılır. Biraz Zen Budizm kültürüyle şey var, ilişkisi var. O yüzden İkinci Dünya Savaşı sonrasında Amerika'da bu Beat kuşağı, işte Jack Kerouac'lar, özellikle Allen Ginsberg gibi şeyler, yazarlar, şairler haiku'dan etkileniyorlar aslında ve hatta American Haiku diye bir şey çıkıyor. Böyle bir tür çıkıyor ama tabii ki şey kadar değil, romanlar ve öyküler kadar etkili değil. Haiku da çok şey bir tür, aslında çok köklü bir tür, vaka geleneğinden geliyor. Yine böyle kesintiye uğramadan devam etmiş bir şiir türü, kısa ve öz, işte gizemli bir fenomeni yakalamaya çalışıyor.
Az önce kurduğunuz bir cümledeki iki kavramı bir araya getirerek size soru olarak geri döndürmek istiyorum. Doğa ve zen. Şimdi yine bir genelleme yapacağım ama ilki tuttuğu için bu defa daha rahatım. yani hangi 10 yılı, yani modern çağdan bahsediyorum. Hangi dönemi anlatırsa anlatsın, kim yazıyor olursa olsun, doğa betimlemelerinin Japonca romanlarda önemli bir yer tuttuğunu görüyorum ben. Bu tabii dikkatlice doğaya bakmakla mümkün olabilecek bir şey. Birincisi, hakikaten pek çok yazarın doğaya, yani şehri anlatanlarda bile hani parklar, bahçeler, ağaçlar tanımı, tasviri önemli bir yer tutuyor. İkincisi, bu da doğaya dikkatle bakmakla ve biraz hani zenle bağlantılı bir şey olabilir mi diye soracağım.
Şimdi o konuda Karatani, Kojin Karatani'nin Derinliğin Keşfi, Modern Japon Edebiyatı'nın Kökenleri diye bir kitap var. Onun ilk bölümü Manzaranın Keşfi başlığını taşıyor. Orada Karatani bu manzara şeyinin motifinin Japon modern edebiyatının özelliklerinden biri olduğunu söylüyor. Fakat bunun batıdan alınmış bir şey olduğunu söylüyor. Yani batıya özgü bir şey olduğunu söylüyor. Dolayısıyla o betimlemenin fazla vurgulanması falan gibi şeylerin ve tek bir açıdan, tek bir perspektiften betimlenmesi. Ama şöyle bir şey var. Bir de Japonya'ya özgü, geleneksel Japon şiirine özgü ya da Japon edebiyatına özgü de bir şey var. Manzara betimleme kültürü var. Çünkü işte yine Shuichi Kato'nun söylediği bir şey var. Japonlar çok soyut şeylerden hoşlanmaz diyor. Somut şeylerden hoşlanır ve gözle görülür şeyler. Çok görsel bir kültürdür diyor. O yüzden hatta müziğin falan fazla gelişmediğini söylüyor Japonya'da. Daha görsel sanatları, mesela Japonların bu işte kiraz çiçeği izlemeleri, piknik şeklinde toplanıp kiraz çiçeklerinin dökülmüş. Genelde pek izlemiyorlar ama yiyeceklere, içeceklere daha çok orada kullanıyor. Ama bu şey var, bütün Japon kültürlerinde işte çay seremonisi olsun, ikebana çiçek düzenleme sanatı olsun hep görsellik hakim. Fakat orada biraz önce dediğim gibi yani yazarın kendi öznerliğini çok ön plana çıkarmaması, o manzarayı böyle manzara üzerinde hakimiyet kurmaması, arada bir yerlerde buluşması gibi ilginç bir durum var. Ama modern edebiyatta dediğiniz gibi manzara çok şey baskın çıkıyor. Bunun büyük ölçüde şeyin modern batı edebiyatının bu realist ve romantik geleneklerdeki betimleme şeyiyle ilgili olduğunu ben düşünüyorum. Bu mesela biraz önce dediğim gibi Karatani'nin eleştirdiği bir şeylerdi. Yani bu Japon edebiyatını bozan bir şey olarak söylüyor daha çok manzara şeyini.
Evet, peki şimdi genel Japon edebiyatı demişken ne bileyim işte demin sizin sözünü ettiğiniz sanırım özellikle üzerinde çalıştığımız Kenzaburo Oe, Murakami'yi zaten andık. Yukio Mushima mesela şimdi Türkiye'de kitapları çok satıyor. Demin Yengeç Konserveleme Gemisi kitabından sizin çevirdiğiniz Mürgün söz etti. Mesela Kobayashi Takeuchi işte siz de giriş yazısında yıllar sonra yeniden keşfedildiğini söylüyorsunuz. İşte Osamu Dazaimi'nin İnsanlığımı Yitirirken filan. Şimdi Türkiye'de genel olarak sanırım daha önceki dönemlerde olmamış yoğunlukta Japon edebiyatına bir ilgi var. Aslında bu isimleri yanlarına koyduğumuz zaman dünya genelinde de böyle bir ilgi olduğunu söyleyebiliriz. Ya da belki de ben yanlış söylüyorum. Eğer söyleyebiliyorsak bu ilgi nereden kaynaklanıyor? Yani hem Japonlar kendi içlerinde edebi geçmişlerini yeniden keşfediyor hem de dünya daha derinlemesine Japon edebiyatını keşfediyor. Niçin sizce?
Bu aslında bunun başlangıcı 1945 sonrası yani İkinci Dünya Savaşı sonrası. İkinci Dünya Savaşı 1868'de Japonya modernleşmeye başlıyor resmen Meiji Restorasyonu'yla. Ve 1868-1945 arasında aslında Japonya'nın hem modernleşmesi hem de bir emperyal özneye dönüşme süreci olarak görebiliriz. 1945'te ise bu şey bitiyor. Ve o askeri işte çok hızlı kalkınan ülkenin yerini tamamen bir kültür ülkesi alıyor. Dolayısıyla edebiyat, Japon edebiyatı keşfediliyor. Bunu yapanlar da aslında çok ilginçtir. Japonya 45-52 arası işgal altında, Amerikan işgali altında. Bunu yapanlar genelde şeyler, savaşta tercüman olarak çalışmış, yani Japonca bilen, işte Donald King gibi mesela, çevirmenler, onlar kendilerine Japon edebiyatını çevirmeye veriyorlar. Dolayısıyla bu böyle başlıyor şey, bir öncelikle ilginin oluşabilmesi için sunulması gerekiyor ya edebiyatın, bu şekilde başlıyor ve insanlara ilginç geliyor. Yani şeyin Amerika'dan başlayarak İngiltere'den, Avrupa'ya doğru yayılan bir şey söz konusu. Acaba bu çok hani şey yapılan, düşünülen bir konu. Nedir insanlara Japon edebiyatında çekici gelen? Biraz önce de konuştuğumuz şeyler aslında hani o sansürsüzlük ve çok özgün bir şekilde olayları anlatması. Mesela Takeuchi Kobayashi'nin eseri Yengeç Konserveleme Gemisi bir proletarya işçi sınıfı edebiyatı eseri gibi o kategoride değerlendiriliyor. Fakat tipik bir propaganda romanı olmanın ötesinde biraz propaganda şeyiyle dalga geçen, parodisini yapan, yani sürekli böyle bir self-irony, kendisine karşı bir müstehsit tavır takınan bir yönü var Japon edebiyatının. O sansürsüz olması, kendisini sansürlememesi. Bu tür şeyler sanırım ilginç geliyor insanlara. Batı'da, Doğu'da, her yerde, Türkiye'de de ilgi görüyor. Yukio Mishima mesela çok ilginç bir yazar. Kendi hayatını ve belki de ölümünü bir anlamda sanat eserine dönüştürüyor. Çünkü
Harakiri.
Değil mi? Evet, Harakiri ile bir restorasyon çağrısı yapıp Japon işte ordu karargahında bir restorasyon çağrısı yapıp kimse konuşmasını dinlemeyince de içeri girip işte harakiri yapıyor. Dolayısıyla bu kendine özgürlük belki insanlara ilginç geliyor ve şeye sansürsüz yaklaşma, ruhsal betimlemelere ya da sosyal betimlemelere sansürsüz yaklaşma meselesi, sansür derken otosansür, yani kendi kendisini yazarın çok fazla kendi kendisi ket vurmaması meselesi, çekici kılıyor olabilir diye düşünüyorum Japon edebiyatını.
Peki mesela manganın temelinde de bu mu vardır? Manganın Batı'da bu kadar sevilmesi, bu kadar ilgi görmesi, yani şeyden biraz klasik edebiyattan çıktık, daha görsellikle belki edebiyatı birleştiren bir noktasına geldik Japon kültürünün de. Batı'ya mangayı da bu kadar cazip getiren kısmı o mu?
O, yani bence öyle. Çünkü yine mangada da ve animelerde de şey var. Hep böyle bazı Batı'da şematik olan, işte köşeli olan şeylerin daha yumuşak bir şekilde, daha mizahi bir şekilde ve farklı bakış açılarından anlatılması gibi bir durum var. Yani mesela işte bu Death Note şeyi, değil mi? Ölüm defteri. Nasıl çevirdi? Death Note diye sanırım çevirmişti, değil mi? Evet. Mesela orada işte şeyden, tanrıların dünyasından bir defter düşüyor ve o deftere adını yazdığı kişi ölüyor falan. Bu mesela çok değişik bir bakış açısı. Sonra o tanrı geliyor işte şeyin yanına, o karakterin yanına ve ona şey yapamıyor, hakim olamıyor. Yani burada insanın içindeki o yıkıcılık arzusunu bir anlatılması var. Bu tür şeyler sanırım şeyde yok mesela. Çünkü Batı şeyine baktığım zaman, çizgi roman geleneğine daha böyle romantik şeyler var. İşte Conan, Barbar Conan, işte Superman, Batman gibi daha böyle şematik bir anlatı var sanki. Bu arada ben manga konusunda hiç kendime güvenli değilim, uzman değilim ama genel şeylerimi söylüyorum, izlenimlerimi söylüyorum.
Aslında mesela genel görsel olarak da mangalarda karakterlere baktığımız zaman onlar Japon değil, görsel olarak Batılı'ya daha yakın ama aslında tam Batı'da da birebir olan insan tipleri değil, o gözler, yüz hatları filan. Aslında belki Japon romanlarının öykülerinin havası o mu yani? Bir Batı formu ama tam bildiğimiz Batı formu değil. Yani bu tam Japon değil ama tam Batılı hiç değil gibi bir şey diyebilir,
evet,
miyiz?
Evet, evet, çok mesela şey çok ilginçtir. Şeyde benim Japonya'da en çok şaşırdığım şey, televizyonda film izlerken yabancı filmler seslendirme oluyor tabii. Yani altyazılı da oluyor ama genelde seslendirmeli oluyordu. O seslendirmeler bana çok abartılı geliyordu. Yani Japonların yaptığı, yani Japon filmleri son derece doğal ama Batı filmlerine yaptıkları seslendirme, mesela bir Sylvester Stallone'ye yaptıkları şey çok böyle hani fazla macho falan, yani biraz fazla abartılı geliyordu. Dolayısıyla o benzer bir durum şeyde de olabilir sanki, mangalarda da söz konusu olabilir. Ne Batılı ne Japon olan tipler ve genelde hep bir şablonu takip ediyorlar. Çok ilginçtir yani o şeylerde ortak bir nokta var. Miyazaki Hayao belki biraz onu bozuyor animelerde. Ama çok ortak şeyleri var, yönleri olan şeyler.
Kadın yazarları sormak istiyorum size. Japon edebiyatında öne çıkan kadın yazarların ağırlığı başka dillerdeki edebiyata kıyasla baktığınız zaman nasıl görünüyor?
Japonya'da kadın yazarların genel olarak kadınların ağırlığı aslında modernite öncesi Japonya'da son derece yüksek, yani ağırlıkta oldukları bir şey olduğunu söyleyebilirim Japon kültürü. Mesela Kawabata şey diyor, Japon kültürü saray kültürüdür, saray kültürü kadınsıdır. Japon, o yüzden Japon kültürü kadınsıdır şeklinde böyle bir şey var, tarifi var Japonya için. Baktığımız zaman Japon ortaçağ edebiyatına, 11. yüzyıl gibi dönemlere baktığımız zaman, yani Avrupa'nın sözde karanlık çağını yaşadığı dönemlerde kadın yazarların ön plana çıktığını, biraz önce bahsettiğim mesela Genji hikayeleri, hani kimilerine göre dünyanın ilk romanı olan Genji hikayelerinin yazarı bir kadın. İşte Murasaki Shikibu, Seisho Nagon diye başka bir kadın. Bunlar genelde saray nedimeleri ve onların sarayla ilgili yazdıkları şeyler, işte Genji isimli mesela bir prensle ilgili yazdıkları şeyler, genel izlenimleri. Dolayısıyla çok köklü bir kadın yazar geleneği var. Ama çok ilginçtir. Modern döneme geldiğimiz zaman azaldığını görüyoruz kadın yazarların. Higuchi Ichiyo var mesela şeyde, modern dönemdeki yazarlar. Onlar genelde kadınların modern Japon toplumunda nasıl ezildiklerini anlatan, daha böyle feminist duyarlılıkta şeyler yazıyorlar. Ama son döneme geldiğimiz zaman, postmodern edebiyata baktığımız zaman yeniden kadınların bir ağırlık kazandıklarını görüyoruz. Şey var mesela, çok batıda bilinen yazarlardan ilginç bir ismi var. Banana Yoshimoto diye, banana bildiğimiz muz anlamında, takma isim. Japonlar çok takma isim kullanıyorlar. Onun mesela Kitchen diye şey, mutfak diye bir eseri var. Yani Murakami Haruki, işte iki tane Murakami olduğu için. Ryu Murakami ve Yoshimoto Banana. Japonca da ters söyleniyor, o yüzden ben karıştırıyorum.
Evet, yani aslında önce bizim kullandığımızla sizin çevirilerinizle kullandığınız biraz farklı. Ben de o tersliği soracaktım yani.
Evet.
Yukio, Mishima, şey, Mishima, Yukio filan gibi.
Evet, ben derslerde de hep şey yapıyorum. Mishima, Yukio, Yukio, Mishima falan. karıştırıyorum çünkü onlarda soyad önce geliyor. Yani Oe Kenzaburo falan ya da işte dolayısıyla şey, soyadı önce söyleniyor Japonlarda. Evet, yani şey diyecektim. Postmodern edebiyatta mesela 3 yazar söylenirdi eskiden. İşte birisi Haruki Murakami, diğeri Ryu Murakami, diğeri de kadın yazar Banana Yoshimoto. Ya da mesela şey, Tawada Yoko diye bir başka yazar var. O da çok ilginç bir şey yapıyor. Almanca roman yazıyor. Almanca ana dili değil, Almanya'da yaşıyor. Dolayısıyla şeyin, kadınların yeniden ağırlık kazandıklarını söyleyebilirim şeyde, Japon edebiyatında.
Ama aslında herhalde yani çok bilmeyenler için modernlik öncesi Japon edebiyatında kadınların önemli yeri olduğunu duymak da şaşırtıcıdır. Çünkü yani daha çok geisha imajı ile canlandığından dolayı, yani kadının yeri ikinci planda, kadın işte daha çok nesneleştirilen bir şey gibi görüldüğü için, hı-hı, bu da gerçekten enteresan. Mesela ben de türün ismini unuttum. Çok yıllar önce, hatta üniversitede de onu makale olarak öğrencilere vermiştim. İlgilerini çeken ender makalelerden biri olmuştu. Bir erotik, hatta pornografik kısa roman, uzun öykü ekolü oluşuyor Japonya'da 1970'li yıllarda. Ve burada kadın yazarlar erkek yazarlardan daha fazla. Ki okurlar içinde kadın yazarlar, kadın okurlar erkek okurlara yakın sayıda gibi. Hakikaten çok sürprizlerle dolu bir ülkenin edebiyatı. Şimdi burada size iki soru soracağız devrimi. Bir, hani genel Japon edebiyatı hakkında bilgi edinmek için Türkçe'de başvurabileceğimiz kaynaklar var mı? Bir de hani olmazsa olmaz, hani şunları şunları okursanız, yabancı dilde essential'ları denir ya, böyle Japon edebiyatının özü olarak kabul edebileceğimiz birkaç yazar, okumazsak eksik kalır diyeceğimiz.
Yani şey var, Japon edebiyatı tarihi diye bir eser var, Türkçe'ye çevrildi, Shuichi Kato'nun. Bu şey, bir dili var, anlaşılır bir dili var. Rahatlıkla Japon edebiyatının başından sonuna kadar, Manyoshu'dan işte biraz önce bahsettiğim, yakın zamanlara kadar anlatan bir eser. Onun dışında benim bir arkadaşımla çevirdiğim Derinliğin Keşfi, Modern Japon Edebiyatı'nın Kökenleri diye Metis yayınlarından çıkan bir kitap var. Bu biraz kuramsal bir kitap. Yani çok kolay okunabilen bir kitap değil ama o da işte biraz önce sizin bahsettiğiniz bu manzara meselesi gibi işte Japon edebiyatındaki bir takım batıdan alınan bir takım kalıpların mesela manzara gibi, içsellik gibi, itiraf gibi, işte çocuk gibi, hastalık gibi şeyleri çok derinlemesine çözümleyen bir zengin bir eser. Bunlar şey, kuramsal olarak bunları önerebilirim. Japon edebiyatından mutlaka okunması gereken yazarlar aslında bizim burada saydığımız çoğu yazarlar. Tanizaki, onların dışındaki yazarlar olarak Junichiro Tanizaki'yi şey yapabiliriz.
Sizin Tanizaki çeviriniz de var galiba, yanlış bilmiyorsam.
Ha evet, o da değil benim yeni çıktı. Ama Junichiro Tanizaki yani şöyle söyleyebiliriz. Dünyaya mal olmuş yazarlar olarak genelde gösterilen, böyle kendi içlerinde kanonize edilen yazarlar işte Junichiro Tanizaki, Yasunari Kawabata, Yukio Mishima, Kenzaburo Oe, Kobo Abe, işte Kumların Kadını, Kutu Adam, Dazai Osamu, bence bunlar mutlaka okunmalı. Haruki Murakami'yi söylemeye gerek yok, o zaten okunuyor. Çok popüler olduğu için. Bu arada Haruki Murakami çok farklı bir konumda Japonya'da. Aslında Japonya'da insanlar ikiye, eleştirmenler daha doğrusu, insanlar değil de ikiye bölünmüş durumda. Çok popüler bir yazar. Şeyde, Asya'da çok popüler. Tayvan, Kore, Çin, bu ülkelerde çok satıyor. Bestseller olmuş. Japonya'da zaten öyle. Amerika'da, İtalya'da falan, Türkiye'de de belli bir oranda satıyor ama Japonya'da bazı eleştirmenler çok bu Jumbungaku denilen saf Japon edebiyatı geleneğini bozan bir yazar olarak görüyorlar onu. Çok böyle minimalist bir anlatı tarzı var ya. İşte mesela makarna yaptığını anlatıyor bütün öykü boyunca falan. Bu tür şeyler çok basit bir şey olması, çok edebi olmaması. Dolayısıyla çok eleştirilen, belli kesimlerin çok eleştirdiği, belli kesimlerin de Japon edebiyatını zenginleştirdiğini, Japon edebiyatını daha böyle uluslararası alanda yücelttiğini söylüyor. O yüzden ikili bir şey var, yaklaşım var kendisine karşı. Aslında Nobel ödülünü bir türlü alamamasının da çok, çünkü ya tabii Nobel ödülü ne aday gösterip gösterilmediği açıklanmıyor ama muhtemelen adaylar arasında olduğu söylenilebilir. Aslında kazanamamasının nedenlerinden birisi de belki Japonya'da çok yoğun olarak belli bir kesim tarafından eleştirilmesi. Bunların başında da biraz önce bahsettiğimiz Kenzaburo Oe geliyor. Dolayısıyla son zamanlarda biliyorsunuz Japon kökenli farklı bir yazar Nobel ödülünü aldı. Onu da şey, ant parantez belirtmek istedim.
Bu arada iyi oldu Murakami'den bahsettiğiniz. Çünkü Murakami konuşmadan bir Japon edebiyatı podcast yapmak hakikaten eksik olurdu. Çünkü pek çok kişi için de hani Japon edebiyatına dair tanıdıkları ilk isim, belki de tek isim okurlar açısından, evet, olabilir. Onun da hani orada ikiye bölünmüş bir kamuoyuyla karşılanıyor olması hakikaten ilginç bir veri oldu anlattıklarınızdan.
Ben aslında son bir şey daha soracağım. Size bir kitabı, özel kitabı da iki defa andık. Bu sizin çevirdiğiniz Yengeç Konserveleme Gemisi. Hakikaten proleter edebiyatının bir örneği, çok da severek okudum. Biraz bundan yola çıkarak son kısaca Japonca'dan Türkçe'ye kitap çevirme meselesini soracağım size. Çünkü kitabın şöyle bir özelliği var ki işte bir gemide çalışan çok sayıda işte eğitim alma şansı bulamamış, Japonya'nın kırsal kesimlerinden gelerek buluşmuş falan insanlar ve bunların düzgün konuşmamaları gerekiyor. Yani bir nevi Japonya'da hem şiveli gibi hem de hani yanlış kelimeler kullanarak falan konuşan insanlar, bunların diyalogları ağırlıkta. Bunu Türkçe'ye çeviriyorsunuz. Tam kelimeleri çok doğru yazsanız kitabın esprisi kaybolacak ama Türkçe'de Japon'a şive vermek gibi de bir mesele var. Nasıl üstesinden, evet, geldiniz? Bana çok ilginç gelmişti kitabı okurken. Sevdim de. Yani daha doğrusu tam şeyi İlk birkaç sayfada insan yadırgıyor, sonra alışıyor. Sonuna doğru da ciddi sevdim yaptığınız işi de onun için soruyorum.
Aslında ben de arada kendim tekrar baktığım zaman böyle tebessüm ederek okuyorum. Çünkü çok üzerine düşündüğüm bir şeydi o. Ben karşılaştırmalı edebiyat alanında olduğum için karşılaştırmalı edebiyatta çeviri teknikleri falan çok şey yapılan, tartışılan bir konu. Çünkü dünya edebiyatı biliyorsunuz çeviri mümkün kılıyor. Dolayısıyla o mesela bir şey okumuştum. Kafka'nın nasıl çevrilmesine dair işte Kafka kendine özgü bir dil kullanıyor. İşte Çekoslovakya'ya özgü bir Almanca kullanıyor falan. Onu acaba standart bir şekilde İngilizce'ye çevirmek doğru mu? Birileri şey diyordu. David Damrosch sanırım, yanlış hatırlamıyorsam. Diyor ki neden acaba Amerika'daki zencilerin kullandığı o slang tarzı bir dili kullanmadı, bir jargonu kullanmadı, İngilizce çevirmenlerini eleştiriyordu bu yönde. Dolayısıyla şimdi şeyde çok Yengeç Konserve Gemisi'nde ben iki seçenekle karşı karşıyaydım. Ya İstanbul Türkçesine çevirip bütün şeyi, oradaki o zenginliği, heterojenliği yok edeceğim. Ya böyle çok zengin bir sofrayı, Antep sofrasını McDonald's menüsünü çevireceğim. ya da oradaki o zenginliği yansıtmaya çalışacağım. Ama o tabii çok şey, herhalde orada şöyle bir şey yaptım ben. Kendi iyi tanıdığım Türkiye'deki şivelerden ziyade pek tanımadığım şeylere odaklandım. Mesela Karadeniz şivesinde falan çok fazla şey yapmadım. Ya da işte Trakya ya da Ege. Daha çok Orta Anadolu şeyinde. Bir de çok argo şeyi var orada. Çok argo kullanımları vardı. Yani işçilerin gerçek anlamda nasıl konuştuklarını, balıkçıların nasıl konuştuklarını, işte bu müstehcen konuşmalar çok vardı. İşte bir şarkı var mesela çok şey olan. Onlar beni çok zorladı açıkçası. Üzerine çok düşündüm. O kadar zengin bir şey var ki, lehçe yapısı vardı ki orada. Bazı kelimelerin anlamı kesinlikle hiçbir sözlükte yoktu. Yani internetteki hiçbir sözlükte bulamadım. Japonya'daki bir hocam vardı, doktora jürimde de bulunan. O Kobayashi uzmanı ve o şey uzmanı, proletarya edebiyatı uzmanı. Ona sordum işte bu kuzey lehçesinin şu kelime ne anlama geliyor. O bile bulamadı. İşte şu olabilir ya da bu olabilir falan. Çok... Orada şeyi de hissettim biraz. Aslında biz internete fazla güveniyoruz. Yani hani ya da arşivleme şeyimize. Çünkü bazı şeyler yok, unutuluyor yani. Onu da hissettim. Dolayısıyla çok şey olarak bayağı bir üzerinde düşünerek yapmaya çalıştığım bir çeviri oldu. Ve sanırım bu da belli bir cesaret gerektiriyordu.
İşte onun için sordum çünkü, yani hakikaten.
Çünkü biraz şey de hani o tepkiler de aldım o konuda. O cesareti de sanırım Japonya'da olmakta buldum. Çünkü Japonya'da biraz, Japonya'dayken yaptığım, bir kısmını yaptığım bir çeviri. Uzun süre Japonya'da kalmanın belki verdiği bir şeydi. O dile, ana dile uzaklaşmanın verdiği bir şeydi. Ama sonuç itibariyle oradaki şeyi, zenginliği mümkün mertebe yansıtmaya çalıştım ben Türkçe'ye. Ortaya da böyle bir şey çıktı. Zaten çok şey bir şey, eserin kendisi çok böyle şenlikli.
Evet, karnaval gibi öyle.
Bir şey. Şeyde çevirisi de biraz öyle oldu açıkçası.
Merak ama edenler okusun yani, tavsiye edelim o kitabı.
Gerçekten buradan. Japonca çok, Türkçe'ye çevirmesi çok zor bir dil. Onu da burada belirtmek istiyorum. Çünkü Mirgün Bey'in de bahsettiği gibi siz bu arada çok derin şeylerden girdiniz. Ben bu kadar beklemedim. çok yani derin vurdunuz. Bu Japonya'ya özgü hemlik, belirsizlik, o dile özgü şeyleri kavramak, bağlamı kavramak ve onu Türkçe'ye aktarmak gerçekten çok zor bir şey. Belli bir birikim gerektiriyor. O anlamda bunu söylemek, belirtmek istiyorum. Yani Yengeç Konserve Gemisi şeyinde, örneğinden yola çıkarak onu da belirtmek istedim.
Peki, çok teşekkür ediyoruz Devrim Bey. Çok şey öğrendik.
Çok sağ olun. Gerçekten çok zengin bir söyleşi oldu. Hakikaten bizim çok işimize yaradı.
Ben teşekkür ederim. Benim için de çok zengin bir şey oldu. Bu kadar derin yerlerden soru geleceğini beklemiyordum.
Biz öyle biraz sığ bir imaj bırakmışız.
Yo, estağfurullah, ondan değil. Gerçekten hani bu edebiyatı yakından tanıdığınız hissettiren sorular sordunuz yani ve yorumlar sağ yaptınız.
Yok, ikimiz de okuyoruz. Ara ara meraklıyız biraz Japon edebiyatına yani onun için.
Çünkü bazı insanlar, benim tanıştığım bazı insanlar işte Japon edebiyatını biliyorum falan diyor. Murakami Haruki sadece biliyor yani oluyor. O yüzden sizinle gayet zengin ve derinlikli bir söyleşi yaptık. Çok teşekkür ederim.
Çok sağ olun. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Görüşmek üzere.